Item 10. Pusu, Jack Higgins. Sayfa 135. Londra'da Lushkov, Kensington Sarayı'ndaki ofisinde yatmaya hazırlanırken telefonu çaldı. Ivanov durumu anlatırken dikkatlice dinledi. ''Bunu söylemek zoruma gidiyor'' dedi Ivanov ama Kurbski iltica ediyor gibi görünüyor. Otelde Kokonin'i bayıltıp kaçmış. Şans eseri odalarımıza hizmet eden kat görevlisi işe gelirken taksiye bindiğini görmüş ve nereye gittiğini duymuş. Bu da bizi Brest'e giden gece yarısı ekspresine yönlendirdi. Şimdi trendeyiz. Kurbski birinci mevkide bir kadın ve iki adamla içki içiyor. Tutukluya benzemiyor. Tüm bu bilgiyi Lushkov da kadın ve adamların kim olduğunu bildiği için teyit edebilirdi. Ivanov'u bu işten çekebilmenin imkanı yoktu. O ve arkadaşları Kurbski karanlıkta kaybolurken Ritz'te çaresizlik içinde kalmalılardı. Elbette İngilizler Rus güvenliğinin onu yakalamak için ellerinden geleni yapmalarını bekleyeceklerinden uygun önlemleri alacaklardı. Dylan ve Billy'yi tanıdığından Lushkov saldırının sert olacağını tahmin edebiliyordu. Putin'in Moskova'da söylediklerini hatırladı. Kaçışı gerçek gibi görünmeli. Paris'teki korumalarının gerçeklerden haberi olmamalı. Eğer korumalar doğru yoldan saparsa bu sonumuz olur. Derin bir nefes alıp Ivanova, ''İndiklerinde onları takip et. Önerebileceğim tek şey budur. Nereye götürdüğüne bir bakın. Sonra Moskova'nın dışındaki GRU güvenli yerindeki binbaşı Gregorovich'le irtibata geçin. Dikkatli olun.'' Orada oturup olayı düşündü. Starling, Salter ve Dylan Ivanov ve arkadaşlarını tanımıyordu. Sadece Kurbski tanıyordu. Dolayısıyla onların trendeki varlığından diğerlerine ancak o uyarabilirdi. Ama eğer Ivanov ve arkadaşları tüm yolculuk boyunca trenin diğer ucunda oturursa, gözden uzak kalarak rahatlıkla Kurbski'yi izleyebilir ve avlarını trenden inince takip edebilirlerdi. Kurbski'yi uyarmak zorundaydı, başka çaresi yoktu. Kurbski telefonunu sağ cebinde titreşimde tutuyordu. Monica kitap okuyordu. Dylan masanın diğer yanında Paris Suar okuyordu ve Billy de yan kompartımanın açık kapısına yastık koymuş uyukluyordu. Kurbski Monica'ya gülümsedi, müsaade istedi. Koridorun sonundaki lavaboya gidip kapıyı kilitledi. Telefonu açtı ve Lushkov, ''Tanrı'ya şükür cevap verdin.'' dedi. ''Ne oldu? Her 5 dakikada bir seninle konuşmak istemediğimi söylemiştim.'' ''Kapa çeneni ve beni dinle.'' Lushkov hızlıca neler olduğunu anlattı. ''Gördüğün gibi arkadaşım Ivanov ve iki arkadaşı sizinle birlikte trende ve şu anda senin bir mülteci ve vatan haini olduğunu düşünüyorlar.'' ''Aman tanrım.'' dedi Kurbski. ''Ne yapacaksın?'' ''Bilmiyorum. Eğer diğerlerine söylersem nereden bildiğimi öğrenmek isteyecekler.'' ''Trende yürüdüğünü ve onları gördüğünü söyleyebilirsin.'' ''Ve onlar beni görmedi. Hadi ama ciddi ol Boris.'' ''O zaman bir şeyler düşünsen iyi edersin. Çünkü eğer bu işi mahvedersen sadece sen bok çukurunda olmayacaksın. Kardeşin de hayatının geri kalanını Sibirya'nın kuzeyinde geçirecek.'' Kurbski kendini zor tutarak sesini yükseltmedi. ''Lanet olsun, beni tehdit etme.'' ''Alex, seni tehdit etmiyorum. Muhteşem başbakanımız beni de elinde tutuyor. Burada olursa olur, olmazsa olmaz gibi bir şansımız yok. Muhteşem adam hayal kırıklığına uğramaktan nefret eder. Her zaman yolunu bulur. Peki şimdi ne olacak? Fazla şansım yok gibi dedi Kurbski. Tekrar konuşuruz. Sen beni arama, ben seni ararım. Lavabodan çıktı. Çoğu yolcunun uyuduğu vagonları ve yemekli vagonu geçti. Dikkatle yürüyordu. Her kapıda duruyordu ve içerideki yolculara bakıyordu. Avını arıyordu. En sonunda salonlu vagona ulaştı ve onları en sonda gördü. Geri çekildi ve yemekli vagona doğru giderken şef garsonla karşılaştı. Çok az insan yemek yiyordu. ''Siz ve arkadaşlarınız bir masa ister misiniz Monsieur?''
''Emin değilim. Gelecek durak ne zaman?''
''Belleville Monsieur. 1 saat 15 dakika sonra.''
''Arkadaşlarım ne istiyormuş bir sorayım.''
Kompartımana döndü ve Monica'nın ranzalardan birinde uyumakta olduğunu gördü. Dylan ve Billy de kafalarını önlerine eğmiş ikinci kompartımanda uyuyorlardı. Monica'nın İngiltere'deki Roma ordusuyla ilgili kendi yazdığı kitabını aldı. Tekrar yemekli vagona gidip bir masaya oturdu. Rus kahvaltısı vodka havyar, tütsülenmiş somon, ringa balığı, kepek ekmek, daha çok vodka ve siyah çay aldı. Tüm bunlar kusursuz bir servisle sunulmuştu. Monica'nın kitabı harikaydı ve yemeği gerçekten şölene dönüştürdü. Zaman hızla akıp geçti ve tren yavaşlamaya başladığında kitaba dağılmıştı ve durmaya yakın şef garson gelip "Belleville, monsieur" dedi. Kurski dışarıya baktı. Küçük bir gar istasyonuyla bir platform ve çürümekte olan birkaç depo gördü. Birkaç kişi yürümek için dışarı çıkmış, bacaklarını açıyor, demiryolu traverslerinin arasında dolanıyorlardı. O sırada Kokonin ve Burlaka geçti. Elleri ceplerinde sohbet ediyorlardı. Kaçınılmaz olan oldu ve Kurski gidip açık bir kapı bulup aşağı indi. Küçük bir korunun yanında duruyorlardı ve aniden kayboldular. Hafif koşarak aceleyle bir köşeden döndü, onları suyla dolu bir endiğin kenarında dururlarken gördü. Onlar onu fark edemeden üstlerine çullandı. Walter'ini belinden çıkardı. "Kokonin, sen" dedi ve elini iç cebine götürdü. Kurski susturuculu Walter'ını çıkardı, boğuk sesle onu alnının ortasından vurdu. Geriye sendeledi ve hendiğin kenarına düştü. Burlaka silahını çıkarmış ama çok geç kalmıştı. Kurski Kokonin'e yaptığının aynısını ona da yaptı. Kurski önce birini sonra da diğerini suya yuvarladı. Döndü ve koruya doğru yürüdü. Trene binmekte olan insanların arasına karıştı. Yemekli vagona döndü, kitabı bıraktığı yerde buldu. Şef garson hesabı getirdi. Kurski hesabı avro ile ödedi ve iyi bahşiş bıraktı. "Size minnettarım, her şey çok güzeldi. Bir sonraki durak ne zaman?"
"Bir saat ya da daha fazla, monsieur Ren."
Kompartımana dönmek yerine salonlu vagona doğru ilerledi ve içeri baktı. Ivanov ayakta kabin memuruyla konuşuyordu, sinirli görünüyordu. Kabin memuru omuz silkiyordu. Onu tatmin edemediği belliydi. Kokonin ve Burlaka treni kaçırmıştı. Onun suçu değildi. Bir sonraki trene binmek zorunda kalacaklardı. Resmi yöntem bu gibi görünüyordu. Kurbski dönüp gitti. Üniformayı giydiğin ilk günden beri üzerinde onunla ölebileceğini kabul etmen gerekti. Çeşitli savaşlarda bulunmuştu ve durum her zaman bundan farksızdı. Belki bu iki ölü adam için biraz merhamet duyması gerekiyordu. Ama tüm merhametini Afganistan'da ve Çeçenistan'da kullanmıştı. Kompartımana döndüğünde içeri girmedi. Sadece üç arkadaşının hala uyuyup uyumadığını kontrol etti. Döndü ve trenin soluna doğru yürümeye başladı. Ne olursa olsun bu işi bitirmenin zamanı gelmişti. Kitap ya da dergi okuyan birkaç yolcu dışında trendeki herkes uyuyor gibiydi. Gece yarısından sonra her şey mümkündür ve ölüm kokusu havadadır. Bunu Shakespeare söylemiş olamazdı. Tarihteki önemsiz yazarlardan biri söylemişti ama kim olduğunun önemi yoktu. Salonlu vagona ulaştı, küçük kabininde kabin memuru uyuyakalmıştı ve koltuklarındaki yolcular da çoktan uyumuş görünüyordu. Ivanov'un tek başına oturduğu koltuklara kadar yürüdü. Ivanov kollarını bağlamış, gözleri kapalı, başını arkaya yaslamıştı. Kurbski karşısındaki koltuğa oturdu. Ivanov gözlerini açtı ve neredeyse yerinden fırladı. Kurbski yavaşça tek kelime etme. Devletin güvenliği için çok önemli ve çok gizli bir işin ortasındasın. İkimiz de öyleyiz. Şimdi sesini çıkarma.
Kokonin ve Burlaka'ya ne oldu dedi Ivanov.
Belleville'deler. Silahlarını aldım ve kaçmalarını söyledim.
Ama neden böyle bir şey yaptın?
Ben Putin'in emirlerini yerine getiriyorum.
Ayağa kalktı. Burada rahat konuşamayız. Gel araya çıkalım. Gidip vagon arasına açılan kapıyı açtı. Sigara yasağının olduğu zamanlarda sigara içenler arasında burası çok ünlüydü. Tente olduğu halde yağmur içeri giriyordu.
Ivanov, ıslanacağız, neler oluyor dedi.
Kurbski susturuculu Walter'ını çıkardı, namlusunu ona yaklaştırdı ve kalbinden vurdu. Geriye yalpaladı, hafif döndü ve kafası aşağıya sarktı. Kurbski cesedin kalanını aşağı itti. Ivanov karanlık ve yağmurda gözden kayboldu. Walter'ı tekrar beline koydu, soğuk kanlılığını korudu ve kabin memurunun hala uyuduğu yere koridorun sonuna yürüdü. Gece yarısından sonra her şey mümkündür ve ölüm kokusu havadadır. Bu düşünceyi kafasında tekrarladı durdu. Üç adamı hiç merhamet belirtisi göstermeden vurmuştu. Ama daha önce yıllar boyu nicesinde olduğu gibi bunu da arkada bırakmalıydı. Onun için çizilmiş geleceği yaşamaya hazırdı ama emin değildi. Birinci mevkiye döndüğünde lavaboya gidip Lushkov'u aradı. Lushkov'u uyku tutmamıştı, haberleri bekliyordu.
''Bitti Boris, üçünü de öldürdüm.''
''Yankılar olacak mı?''
''Bir süre bulunacaklarını sanmıyorum. Eğer kastettiğim buysa, cesetler trende değil. Birileri onları buluncaya kadar biz de St. Denis'ten ayrılmış oluruz.
Sana sorun oldular mı Alex?
Boris, devlet için çalışan senin gibi insanlar senelerdir sizin yerinize adam öldürsünler diye insanları gönderdiniz. Ne zaman onlara sorun olup olmadığını sordun?
Telefonu kapadı, duraksadı, sonra da Roper'ı aradı.
Roper hemen cevap verdi. Nasılsın? Dylan tren hareket etmeden az önce beni aradı. Güvende olduğunu söyledi. Yolculuk nasıl gidiyor?
Epey hareketli oldu.
Kerbski yalan söylemeye başladı. Diğerleri uyuyordu. Ben de restorana bir şeyler yemeye gittim. 15 dakika Belleville'da durduk. Birkaç kişi aşağı indi. Ben de o arada Kokonin ve Burlaka'yı gördüm. Korumalarım yürüyüşe çıkmışlardı.
Nasıl oldu bu?
Tamamen kötü şans. Sonra öğrendim ki kat görevlilerinden biri beni taksiye binerken görmüş. Nereye gittiğimi duymuş, onlara haber vermiş. Hemen harekete geçip gara kadar beni takip etmişler. Treni son anda yakalamış olmalılar.
Peki sen ne yaptın?
Belleville'de mi? Trenden çıktım, uygun bir yere kadar onları takip ettim ve işi sağlama aldım.
Sağlama almak derken neyi kastediyorsun?
İkisini de vurdum, bir hendekte bıraktım ve trene geri döndüm.
Üçüncüye ne oldu?
Ivanov, tren tekrar hareket ettiğinde treni aradım ve onu salonlu vagonda buldum. Galiba diğerlerinin treni kaçırdığını sandı. Ona hepimizin Putin'in hazırladığı bir oyunda sadece kurban olduğumuzu söyledim.
Tekrar yalan söyledi.
İzimi nasıl bu kadar çabuk bulduklarını sorduğumda bana kat görevlisini anlattı.
Peki bu yüzleşme nerede oldu?
Trenin sonundaki vagon arasında. Bu aralar sigara içenlerin cenneti ama onun için öyle oldu söylenemez.
Onu da öldürdün.
Tabii ki, sonra da raylara attım. Yapmak zorundaydım Roper, bunu anlamalısın. Bu GRU salakları her şeyi mahvederlerdi. Bu arada GRU'dan bahsetmişken Boris Lushkov Londra Büyükelçiliğine geldi mi?
Duyduğuma göre geldi dedi Roper. Bütün bunlar olurken Dylan ve Billy ne yapıyordu?
Derin uykudaydılar.
Peki hiç onların da sana yardım etmek isteyebileceklerini düşünmedin mi?
Haklısın ama Monica'yı düşünmek zorundaydım. Ve doğrusunu söylemek gerekirse kendim halledersem daha etkili olacağını düşündüm. Dylan'a haber vermeyi sana bırakıyorum.
Lavabodan çıkıp kompartımana bakmak için durdu. Monica oturmuş bacaklarını sallıyordu.
Yolculuk nasıl gidiyor?
En azından uyuyabildim. Sean ve Billy yan odada kıpırdanıyordu. Senden ne haber?
Trende ve uçakta asla uyuyamam dedi. Restoranda harika bir yemek yedim ve senin İngiltere'deki Roma ordusu hakkındaki kitabını okudum.
Ne düşünüyorsun?
Muhteşem. Aksiyon ve tutku en sevdiğim şeyleri barındırıyor. Gidip kahvaltı için bir masa ayarlayacağım. Orada görüşürüz.
Bill lavabodaydı. Dylan da telefonla konuşuyordu ve ciddi görünüyordu. Kurbski hızlı hareket ederek çıktı. Saat 5'ti ve hava hala karanlıktı. Yağmur cama vuruyordu. Şef garson siyah çay getirdi. Yanında vodka ister misiniz monsieur?
Neden olmasın?
Akşam yemeği, kahvaltı derken zaman kavramını tamamen yitirmişti. Biraz çay içti, vodkayı tepesine dikti ve Dylan'ın trene binerken verdiği pasaportu ve evrakları inceledi. Dylan yanına geldi, hala ciddi görünüyordu. Diğer yandan Billy çok heyecanlıydı.
Tek taşla üç kuş Kurbski, bunun sadece reçelli ekmeğin üstündeki sinekler için olduğunu düşünürdüm.
Lanet olsun Billy, bu ciddi bir şey dedi Dylan. Kurbski'ye döndü. Kokonin ve Burlaka'yı görmenin şaşırtıcı olduğunu anlıyorum ama bizi çağırmalıydın. Biz bu yüzden buradayız.
Pekala, çağırmadım ama hızlı hareket etmem gerekiyordu.
Peki ya Ivanov?
Bak, onu tanıyordum. Dolayısıyla onunla nasıl başa çıkacağımı da biliyordum. Şimdi geçti gitti. Monica nasıl?
Üzgün dedi Dylan.
Atlatır dedi Billy. Drummer olayında Ira pisliğinin tekini öldürdü ve üstesinden gelmekte hiç zorluk yaşamadı. Hadi kahvaltı söyleyelim.
Ben gidip Monica'yı getireceğim dedi Kurbski. Sizin için bir sakıncası var mı?
Bana ait değil ya dedi Dylan.
Şef garsona daha önce istediklerimin aynısından istediğimi söyleyin.
Monica kompartımandaki lavabonun önünde durmuş, aynaya bakıp ruj sürüyordu.
İşte geldim dedi Kurbski, bana kızgın mısın?
Artık değilim, sadece bir soru sormama izin ver. Gerçekten gerekli miydi?
Beni zorla geri götürmeye çalışırlardı ve inan bana işler çok karışırdı.
Monika başıyla onayladı. Kulağa mantıklı geliyor. İçinde bulunduğumuz bu macera muhtemelen hiç tahmin etmediğimiz talep ve sonuçlar getirmek zorundaydı.
Haklısın.
Haklı olduğumu biliyorum Alex ve bu sonuncusu olmayabilir. Ama diğerleri gelecekte olacak. Hadi şimdi gidip diğerlerine katılalım.
Kurbski'nin yanından geçip koridora gitti.
Ren'in içinden geçip 30 kilometre sonra hoş bir kasaba olan St. Denis'deki küçük garda indiler. Saat 6:30'du. Burada da Mart ayının kötü havası hakimdi. Artık güneş doğmuştu, açık gri gökyüzü ve hiç dinmeyecek gibi duran yağmur vardı. En yakın büyük şehir olan Brest'e gitmek için treni bekleyen bir sürü insan vardı. Perry elinde şemsiyeyle bekliyordu ve görür görmez yanlarına geldi. Bizi bekleyen bir araba var. Havaalanı buradan 13 kilometre uzakta. Ve bir saat önce General Ferguson'dan uçuşumuzu öne alma emri aldık. Neler olup bittiğini bilmiyorum ama bir an önce buradan çıkmamızı istiyor.
Arabaya bindiler ve giderlerken Billy, ''Sence Roper Ferguson'la konuşmuş mudur?'' dedi.
''Tabii ki konuşmuştur.'' dedi Dylan. ''Dolayısıyla Fransız topraklarından bir an önce çıkmamızı istiyor.''
Havaalanına çok hızlı vardılar ve talimatlara göre hareket eden şoför doğrudan Chief Day'nin beklediği yere pistin soluna gitti.
Perry hemen uçağa binin, orada arkadaşlarımız var, her şey halledildi dedi.
5 dakika sonra merdivenin kapısını kaldırıp koridordan geçerek kokpite Lacey'nin yanına gitti. Hızla 10.000 feet'e yükseldiler, hava hala kötüydü. Chief Tain türbülansta sarsılıyordu ama yine de Kanal Adaları'nın üzerinden White Adası ve İngiltere'ye doğru kararlı bir şekilde ilerliyordu.
Barry bir süre sonra yanlarına geldi.
''Kahve orada, bir şişe şampanya, kola falan da var.''
''Bizi gerçekten çok çabuk uzaklaştırdınız.'' dedi Billy. ''İyi düşünmüşsünüz.''
''Billy, orada neler yaptığınızı bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Ama Ferguson sizi Irak'ta kurtardığımızdan bu yana en hızlı şekilde buradan çıkarmamızı istedi.''
Perry geri döndü. Dylan da bar kutusunu açıp şampanya şişesini buldu ve şişeyi açmaya koyuldu.
''Ferguson sadece dikkatli olmak istiyordu. Bizi savaş meydanından bir an önce çıkarmak istedi. O cesetlerin bulunması 1-2 günü bulur.'' Sonra da cesetlerin teşhis edilmesi ve Rus GRU ajanları olduğunu bulmaları zaman alacaktır. Bu sefer de böyle dost canlısı bir ülkede ne operasyonu yaptıklarını öğrenmeye çalışacaklardır. Yalanlar, hileler, cenaze talebi başlayacak, sonra da hikaye unutulup gidecek. Çünkü kamunun ilgisini çekmeyecek bile.
Plastik bardağı doldurup Monika'ya uzattı. Billy Kurbski'ye hepimizin çıkaracağı bir ders var. İpek kadar pürüzsüz, son derece basit olacağını söylemiştik. Eğer o kat görevlisi işe gelip seni görmemiş olsaydı, öyle de olurdu dedi.
Beni gördü ve duydu. Çünkü kapı görevlisi taksiciye söylemek için nereye gittiğimi sordu.
Lüks otellerdeki kapı görevlileri hep böyle yapar.
Dylan Kurbski'ye bir bardak uzattı. Buna hizmet diyorlar. Bardağını kaldırdı.
Her neyse, hepsi geldi geçti. Şimdi sıra geldi bir sonraki harekete.
Kurbski'ye gülümsedi. Kim bilir, belki hoşuna gider.
Kurbski sertçe, benim için ne planlandığını belli ki biliyorsun, sırada ne var dedi.
Bunu söylemek General Ferguson'un görevi.
Patronu?
Bunu da hiçbir zaman anlayamadım. Tam olarak neyin patronu?
Başbakanın özel güvenlik biriminin patronu.
Belli ki siz daha önce böyle işlerle uğraştınız.
Elbette dedi Billy. Kuralımız hiç kural olmamasıdır. Ama aptal yasalar ve akıllı avukatlar sağ olsun, tüm terörist ve katillerin serbest kaldığı bu günlerde değil.
Peki sen bu işe nasıl girdin dedi Kurbski.
Önceden çete elemanıydım ama sıkıcı olmaya başlamıştı. Amcam Harry de benim gibiydi. Dylan IRA mensubuydu. Bu uçağı kullanan iki adam da Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarıdır. Yani kötü adamlardan daha kötü olabiliriz.
Kurbski Monika'ya döndü. Peki ya sen? Sen de kötü adamlardan daha kötü müsün?
Monika tereddüt etti. Arada sırada işe yarayabiliyorum.
Dylan bardağını kaldırdı. Sonunda ne yapacağını kim bilir?
Farley'de Ferguson'un Daimler'i doğrudan Chief Train'in yanına gitti. Chief Train durduğunda Perry merdivenin kapısını indirdi ve Kurbski aşağı inip Ferguson'un arkasındaki koltuğa geçti. Araba hemen hareketlendi.
General Charles Ferguson dedi, el sıkıştılar, trendeki olayları duydum.
Evet, tatsız olaylardı dedi Kurbski.
Şimdi buradasınız ve önemli olan da bu. Holland Park güvenli yerine gidiyoruz.
Benim işlerim genelde orada ve binbaşı Roper da orada. Yüksek güvenlik ve tam teçhizat bulunuyor. Ayrıca daha az personel bulundurmamızı sağlayan yüksek teknolojiye sahip. İşleri düzenleyecek birkaç ordu polisi çavuşu bulundurmam yeterli oluyor. Bunlardan birisi arabayı kullanan Doyle. Bir de çavuş Henderson var. O da şu anda güvenli yerde.
Peki bana ne olacak?
Birkaç fikrimiz var. Kısaca bahsedeceğiz. Bence ilgini çekecektir.
Harika, dedi Kurski. Elinize neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.
Farley'de Harry Chief Day'ine doğru Bentley'ine giderken sırıtarak pencereden çıktı.
Haydi ben de sizi alayım. Ferguson hepimizi Holland Park'ta görmek istiyor.
Hepsi arabaya bindi ve ilerlediler.
Fena değildi. Kurbski'yi getirdik. Mükemmel. Üçünü de böyle atladığına göre gerçek bir cani olmalı.
Ferguson sana anlattı mı, diye sordu Billy.
Tabii ki anlattı. Billy, biz altımız bir ekibiz. Biz her şeyi bilenleriz. Svetlana'ya bunları anlatmayacak. Kurbski yeğeni olduğu için ortalıkta adam öldürdüğü düşüncesi pek hoşuna gitmeyebilir. Ama kabul edelim ki adamın bu işe yeteneği var. Size söylüyorum, Doğu blokunda Crayler'ın hüküm sürdüğü zamanlarda da iyi iş çıkardı. Seni cebinden çıkartır Dylan.
Monica öne eğildi ve Harry, sen bir tanesin, dedi. Holland Park'ta Ferguson ve Kurbski'yi Roper'la bilgisayar odasında buldular. Harry'i Kurbski ile tanıştırdılar ve sıcak bir şekilde tokalaştılar.
Kesinlikle rehin almıyorsun evlat.
Sadece şansım varsa alırım ama bu sefer yoktu.
Kurbski Ferguson'a döndü. Halama ne oldu? Beni görmek için sabırsızlanıyor olmalı.
Elbette, onun Lakatya'yı personel dairelerimizden birine yerleştirdim.
Monica'ya döndü.
Bu şeref sana ait. Nerede olduklarını biliyorsun.
Tabii ki. Monica yola koyuldu. Zemin katta, buradan çok uzakta değil.
Birkaç dakika sonra bir kapının önünde durdu.
Bu çok büyük bir an Alex. İkiniz için de.
Yaşı dolayısıyla özellikle onun için önemli bir an bence. Halamın iyiliği için bunu doğru yapmalıyım.
İkinizin iyiliği için de. Monica uzanıp onu yanağından öptü ve bir an elini tuttu.
Sen olağanüstü bir kadınsın. Elini tuttu ve öptü. Sean Dillon çok şanslı bir adam.
Kurbski kapıyı açtı ve Monica Svetlana'yı yanında Katya ile pencerenin kenarında otururken gördü. Svetlana ayağa kalktı ve Kurbski bir an orada durdu. Svetlana kollarını uzatıp "Alexander, bu sen misin? Bunca sene sonra inanamıyorum," dedi.
"Değersiz bozuk para gibi geri döndüm babuşka."
Gözyaşları sel oldu. Kurbski kapıyı kapadı. Kısa bir süre sonra kapı tekrar açıldı. Katya dışarı çıkıp kapıyı kapadı.
"Bizi tanıştırdı ama Svetlana için çok duygusal bir an. Hadi onları baş başa bırakıp diğerlerine katılalım."
Ferguson bar alanının köşesinde Dylan ve Harry ile konuşuyordu. Billy Roper'la oturuyordu ve iki kadın onların yanına gitti.
"Nasıl gitti?" diye sordu Roper.
"Svetlana'nın gözyaşları sel oldu aktı. Değerli oğlu yıllar sonra geri döndü. Hatta ona babuşka dedi."
"Galiba bu Rusça'da büyük anne demek," dedi Roper.
"Sanırım Kurbski küçükken ona böyle sesleniyordu. Onu görünce çok rahatladı. Buraya sağ salim geldiğine inanamıyorum."
Monica başıyla onaylayan Roper'a baktı. "Ona neler olduğunu anlat. Ne de olsa sen de oradaydın."
Dinlemeyi bitirdiğinde Katya üzgün görünüyordu ama şaşırmamıştı. "GRU için normal bir şey ama Alex her zamanki Alex."
"Tanrı bilir, savaş yıllarında yeterince görmüştür," dedi Monica.
"Bence bundan daha fazlasını görmüştür." Katya Roper'ın içki masasına doğru ilerleyip kendine vodka aldı. Ruhunun derinliklerinde başka bir şey savaş zamanında ortaya çıktı ve bir daha asla yok olmayacak.
Belki, Monica emin değildi.
Roper viski almak için uzandı. Omzundaki ve sırtındaki ağrı aniden kabarmıştı.
Haklı Monica, kendine bir bak. Tam bir hanımefendi. Eski bir üniversitede ünlü bir akademisyen, sayısız doktor ama bıçak kemiğe dayanınca sen de geçen sene ira pisliğini öldürdün. Yani bu nereden çıktı peki?
Viskisinden bir yudum aldı.
Biliyorum ben senden de beterim ama kesin olan bir şey var. Svetlana için sevgili yeğeninin üç adamı öylece öldürdüğünü kabul etmek zor olacaktır.
Bu konuda hepimiz hemfikiriz, dedi Katya. Gidip neler yaptıklarına bir bakayım.
Katya gitti ve Billy, bu Katya çok zeki bir kadın, dedi.
Ben de sana katılmadan edemeyeceğim. Roper viskisini bitirdi ve Monica bardağını yeniden doldurdu.
Kötü bir gün mü, diye sordu Monica.
Monica, her gün kötüdür ama yaşıyorum. En azından bu aralar. Afganistan ve Irak'tan gelen birçok zavallı gibi parçalara da ayrılmış olabilirdim. Hala yaşıyorsam bence bunun bir anlamı var.
Dindar olduğunu bilmiyordum dedi Billy.
Değilim Billy ama sebep ve sonuca inanırım. Katya ve kolunda Svetlana ile Kurbski'nin odaya girmesiyle sohbetleri yarıda kaldı. Katya Svetlana Kurbski'nin gösterimi izlemesini istiyor. Böylece aklımızdan neler geçtiğini görebilir. Ferguson'la konuştum. Ferguson, Dylan ve Harry gösterim salonuna indiler.
Bunu hayatta kaçırmam dedi Roper.
Katya filmi biraz kırpmıştı ama Svetlana Dylan ve Monica'ya Chamber Court'ta gösterdiğinin hemen hemen aynısıydı. Olayı anlattı ve bitirdiğinde tekrar gösterelim ki Alex gerçekten ana fikri algılasın dedi. En sonunda hastane öndükleriyle oldu, son halini dondurduğunda sessizlik vardı.
Çok etkileyici dedi Kurbski, çok cesur bir plan.
Svetlana'ya döndü, sen ne düşünüyorsun?
En azından bir süre evde yanımda kalmanı sağlayacaksa harika olur. Böylece sana tekrar yakın olabilirim, seni tanıyabilirim.
Durumu bir gözden geçirelim. GRU benim Londra'da olduğumu düşünürse beni bulmaya çalışacaklardır. Diğer yandan yapmak isteyecekleri son şey benim burada olduğumu duyurmak olur. Beni daha gizli bir şekilde kaçırmayı ya da öldürmeyi tercih ederler.
Kulağa mantıklı geliyor dedi Ferguson.
Dolayısıyla ortaya ağır silahlarla çıkmazlar, bekleyip izlerler. Yani akciğer kanserinden ölmekte olan, kemoterapiden bitap düşmüş, evin garajının üstünde yaşayan garip adam, yürüyen ölü, zavallı Henry Duval olursam, beklediklerinden çok daha farklı olduğundan devam etmek zorunda kalırlar. Elbette işe yaramazsa ve beni bulurlarsa hayatım boyunca kaçak olurum.
Yani var mısın ne dedi lan?
Ne kadar erken o kadar iyi.
Bu kadar kökten bir değişiklik başarı şansımızı artırır.
Ferguson heyecanlanmıştı.
Tamam o zaman millet, Katya'ya döndü. Ne zaman başlamak istersin?
En yakın zamanda. Arabamda makyaj kutum, kuaför malzemeleri ve almasını istediğim bazı ilaçlar var. Burada operasyonlarınız için kıyafet ve ayakkabı dolabınız vardır.
Elbette var. İstediğin başka bir şey olursa da temin ederiz.
Harika. Katya Svetlana'yı yanaklarından öptü. Sen şimdi daireye git tatlım. Billy seni alır. İhtiyacı olan her şeyi sana getirecektir.
En yüksek oda hizmeti dedi Billy. Svetlana koluna girdi ve onu kapıya götürdü. Svetlana durdu ve döndü. Kurbski'ye baktı.
Seni buldum ya Alexander. Tekrar kaybetmekten korkuyorum.
Kurbski ona öpücük attı. Beni bir daha asla kaybetmeyeceksin babuşka. Sana söz veriyorum. Gittiler.
Katya pekala. Arabadan eşyalar gelecek ve sen Monica... Başıyla onayladı. Evet sen bana yardım edebilirsin. Senin yanımda olman iyi olur.
Ferguson'a döndü ama başka kimse olmasın. Lütfen anlayış gösterin.
Döndü ve dışarı çıktı. Kurbski ve Monica da arkasından geldi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 151.